Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Mordad 1402, Hicri Kameri 3 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 20 Ağustos 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladeti ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bugün ayrıca Ehl-i Beyt imamlarının 5. parlayan yıldızı Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladetidir. Bu münasebetle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarını kutluyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi insan hakları savunucuların hiçbir yasaya uymadıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan darbe ve ekonomik yaptırımlar sulh düzeni araçlarıdır dedi. Tümgeneral Bakri, İran ordusu ve birliklerinin bölgenin ve dünyanın en büyük güçleri arasında yer aldıklarını söyledi. İran'da teröristlerin komplosu etkisiz hale getirildi. Türkiye milletvekili İran sınırlarına yasa dışı giriş yaptı. Ve Siyonist güçlerin saldırısı sonucu onlarca Filistinli yaralandı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, esirlerin ülkeye dönüşlerinin yıl dönümünde Avrupa hapishanelerinde yeni çıkan diplomat Esedullah Esedi'yi evinde ziyaret ederek insan hakları savunucularının hiçbir yasaya bağlı olmadıklarını söyledi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşmede Seyyid İbrahim Reisi bu zorlu sınavda İranlı diplomatın özgürlüğü ve kendisi ve ailesinin başarısını tebrik ederek insan hakları savunucuları İranlı diplomatın diplomatik dokunulmazlığını açık ve görülmemiş bir şekilde ihlal ederek hiçbir yasaya bağlı kalmadıklarını ve uluslararası yasa, yönetmelik ve ilkeleri ihlal ettiklerini bir kez daha göstermişlerdir açıklamasında bulundu. Yapılan görüşmede Esedullah Esedi de Almanya ve Belçika cezaevlerinde tutulduğuna dair bir raporu İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sundu. Avusturya'daki İran Büyükelçiliğinin 3. katibi olan Esedullah Esedi, 30 Haziran 2018'de Siyonist rejimin planı ve bazı batılı güvenlik servislerinin aracılığıyla Almanya'da tutuklandı ve ardından Belçika'ya nakledildi ve bir siyasi mahkemede 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hicri Şemsi 28 Mordad 1332 darbesinin yıl dönümünü işaret eden İran Dışişleri Bakanı, nüfuz, darbe, ekonomik yaptırımlar, sert ve yumuşak savaşı, sultan düzeninin bağımsız ülkelerin iradesini bastırma araçları olarak değerlendirdi. Hicri Şemsi 28 Mordad 1332, miladi takvimle 19 Ağustos 1953 yılındaki Amerikan-İngiliz darbesi, İslam inkılabından önce İran'ın yasal dönem hükümetinin düşmesine yol açtı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan sosyal medya sayfasında şunları yazdı. 28 Mordad darbesini yeniden okumak, eski ve yeni sömürgeciliğin, ulusların özgürlükçü ve bağımsızlık eğilimlerine tepkisinin sabit bir model izlediğini ve kurulu hükümetlerin kalitesiyle hiçbir ilgisi olmadığını göstermektedir. Emir Abdullahyan şunları da ekledi. Nüfuz, darbe, ekonomik ambargo, sert ve yumuşak savaş, sultan düzeninin bağımsız ülkelerin iradesini bastırmak için kullandığı araçlardır. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Ordu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun işbirliği ve sinerjisinin İran'ı bölgenin ve dünyanın en büyük güçleri arasında yerleştirdiğini söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanları ve yetkililerinin 24. toplantısında konuşan Tümgeral Muhammed Bakır'ı şunları söyledi. Direniş cephesini desteklemeye ve güçlendirmeye devam edilmesi, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin sürdürülmesi ve başkomutanın beyanatında İslam İnkılabı muhafızlarının dünyanın en büyük terörle mücadele örgütü olarak ilan edilmesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun geçen yılki başarıları arasında yer alıyor. Tümgeral Bakır sözlerini şöyle sürdürdü. Füzeler, dronlar, kara ve savunma gibi çeşitli alanlarda savunma gücünün önemli ölçüde iyileştirilmesi, 3 İran adasında son tatbikatlarda dahil olmak üzere başarılı tatbikatlar yapılması, küresel istikbar ve korsanlıkla mücadele ve deniz caydırıcılığı oluşturmak devrim muhafızlarının diğer eylemleridir. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, küresel istikbarla mücadelede devrim muhafızların önemli rolünün önemine değinerek, bu devrimci kurum istikbarın planlarını bozmuştur ve Amerika'nın gelişmesinin önündeki en önemli engel devrim muhafızları güçleridir diye kaydetti. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı, düşmanın her alanda hareket ederek İslam İnkılabı'nın sert gövdesiyle karşılaştığını belirterek Amerika'nın her zamankinden daha fazla gerildiğini vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tümgeral Hüseyin Selami, Amerika liderliğindeki küresel istikbarın kötülüklerini işaretle, bugün Amerika'nın her zamankinden daha fazla gerilediğini ve düşmanın bugün zayıflığın zirvesinde olduğunu söyledi. Tümgeral Selami, 45 yıllık yakın tarihe bakıldığında düşmanların zayıfladığını, direniş ekseninin ise güçlendiğini belirterek, Amerika, Afganistan'da bir askeri teçhizat sütununu geride bırakıp kaçtı. Bu da küresel istikbarın zamanla zayıfladığını gösteriyor açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun genel komutanı ayrıca şunları ekledi. İsrail rejimi 1967'ye göre daha zayıf ve Hizbullah o zamandan beri güçlendi. Teçhizatı ve araçları ise daha iyi ve güncel hale geldi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tügeral İsmail Kani, Siyonist rejimin gerilediğini ve çökmekte olduğuna işaretle, Şehit Süleymani, sınırlar dışındaki insanlık davranışının seçkin bir örneğiydi ve manevi eylemleri direniş cephesinde geniş çapta görüldü açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tügeral İsmail Kani, İslam İnkılabı'nın manevi özellikleriyle dünyanın özgür insanların ilgi odağında olduğuna işaretle bugün zirvedeyiz ve devrim muhafızları tesis ve teçhizatıyla ve en önemlisi sahip olduğu inanç sayesinde her konuda güçlenerek ilerliyor. Genel Kani açıklamalarının devamında şunları da söyledi. Şehit Süleymani, dünyanın en terörist hükümeti ve Cumhurbaşkanı tarafından suikaste kurban giden bölgenin ve dünyanın ilk terörle mücadele adamıydı. Bugün direniş ekseni Siyonist rejime galip geldi ve son dönemde Hizbullah merkezli direniş ekseni Kudüs'teki işgal rejiminden kendine ait doğalgaz hakkını alabilmiş durumdadır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, Tasua ve Aşura günlerinde İran'da terör planının bozulduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tügeral Muhammed Pakpur şunları söyledi. Düşmanların Hüseyin'i Tasua ve Aşura günlerinde terör eylemleri ve güvensizlik planları vardı ki sınır bölgelerine 5 korucu Tugay'ı göndererek bu komplolar engellendi. İslam İnkılabı Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin İran'ın kuzeybatısı ve batısındaki stratejik eylemlerine değinen General Pakpur şunları kaydetti. Rebi operasyonunda amaç devrim karşıtlarını insansız hava aracı ve füze operasyonlarıyla silahsızlandırmak veya kamplarına geri göndermekti. General Pakpur sözlerinin devamında şunları da ekledi. Bu eylem 70 füze ve onlarca insansız hava aracıyla gerçekleştirilirken Irak'ın kuzey bölgelerindeki devrim karşıtı gruplarda ciddi hasara yol açan isabetli bir operasyondu. İran hükümet sözcüsü Şehit Kasım Süleymani ve yol arkadaşlarının Amerika'nın insan hakları alanındaki ters davrandığını ifşa eden en iyi kişiler olduğunu söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bahadiri Cehromi 19 Ağustos 1953 Hicri Şemsi 28 Mordad 1332 tarihli Amerikan darbesinin hukuki iddialarının takibi milli konferansında tarih boyunca Amerika'nın dünya ülkelerin haklarına karşı eylemlerinin geçmişini işaretle şunları söyledi. İmam Hümeyni'nin haklı olarak Amerika diye adlandırdığı büyük şeytanın duası, yoldan çıkarmak, gerçekleri altüst etmek, korkutmak ve gerçeklerin bilinmesini engellemektir. İran hükümet sözcüsü, elitlerin Amerika'nın gerçek yüzünü tanıtmada öncü olması gerektiğini söyleyerek, son 100 yıldaki dünya tarihini ve son 100 yılda yüze yakın savaşa, darbeye veya askeri müdahaleye bakarsak, Amerika'nın bu çatışmaların ve taraflarından biri olduğunu ya da oluşumunda rol aldığını görüyoruz diye kaydetti. İran'ın önde gelen 10 üniversitesinin isimleri, Webometrics Dünya Sıralaması listesinde yayımlandı. Webometrics sıralama sisteminin Temmuz ayı listesini 440 İran kurumu dahil olurken Tahran Üniversitesi 305 puanla birinci sırada yer aldı. İran Bilgi Teknolojisi ve Bilim Araştırma Enstitüsü'ne göre Tahran Üniversitesi dünyada 305. sırada ve bu listede ulusal olarak birinci sırada yer alan en iyi İran kurumudur. Ardından Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, Emir Kebir Teknik Üniversitesi, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, İran İlim ve Sanat Üniversitesi, Meşet Tıp Bilimleri Üniversitesi, Meşet Ferdosi Üniversitesi ve İran Tıp Bilimleri ulusal olarak 2. ila 10. sıralarda yer almaktadır. Webometrics'in yayımlama temel amacı yalnızca web sitelerini sıralamak değil, aynı zamanda internet yayıncılığı iyileştirmektir. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın ilk 5 sıklet güreş müsabakası yapılırken İran'ın genç milli sporcuları 3 altın ve 1 gümüş madalya ile erken bir şampiyonluk kazandı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk 5 sıklet amaçları 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde Ürdün'ün Amman kentinde düzenlendi ve İran takımı 3 altın 1 gümüş madalya kazandı. İlk 5 sıklet müsabakası sonunda 63 kiloda Ahmet Rıza Muhsen Nejad, 77 kiloda Ali Reza Abdüli ve 130 kiloda Ferdin Hedayeti altın, 87 kiloda Ebu'l-Fazl Çupani gümüş madalya kazandı. Dünya müsabakalarının ikinci 5 sıklet müsabakası yarın yapılacaktır. Bir Türk milletvekilinin sınırın kapalı olmadığını göstermek için İran'a yasa dışı yollarla girmesi Türk medyasına geniş yankı buldu. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sınır güvenliği sorununa dikkat çekmek amacıyla illegal bir hareketle İran'a girmesi Türk medyasına geniş şekilde yankı buldu. Türkoğlu, Türkiye'den sınır muhafızı ve İran'dan bu bölgede bana dur girme diyecek bir asker olmadığını söyledi. Haziran ayında Türkiye'nin dış varlıkları 293,5 milyar dolar olarak kayda geçti. İsna Haber Ajansı'nın ekonomikten naklen aktardığı haberine göre, Türkiye Merkez Bankası'ndan alınan veriler, Türkiye'nin dış varlıklarını Haziran ayında 2022 sonuna göre %4,8 azalarak 293,5 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Yabancı varlıklar ve yükümlülükler arasındaki fark olarak tanımlanan ülkenin net uluslararası yatırım pozisyonu geçen yılın sonundaki eksi 301,6 milyar dolara kıyasla Haziran sonunda eksi 252,9 milyar dolardı. Yurt dışı yerleşkeleri olan borçlar ise aynı dönemde 10,4 azalarak 546,5 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın bildirisinde şu ifadeler yer almıştır. Varlıklar altındaki alt küme ile ilgili olarak 2023 Haziran ayı sonunda rezerv varlıklar %15,7'lik bir düşüşle 108,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Oysa diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre %2 artışla 123,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Amerika donanmasına bağlı USS Mount Whitney savaş gemisi olağan liman ziyaretleri kapsamında Sarayburnu'nda demirledi. Amerika İstanbul Başkonsolosluğu tarafından gemi basın mensuplarına gezdirildi. Aydınlıkta çıkan habere göre Amerika Birleşik Devletleri donanmasında 6. filoya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, olağan ziyaret kapsamında yaklaşık 300 kişilik ekibiyle İstanbul'a gitti. Amerika donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan gemi 52 yıldır görev yapıyor. Ziyaretle ilgili konuşan Amerika Büyükelçisi Jeffrey Flake, bu ziyaretin Türkiye ve Amerika arasındaki işbirliği ve koordinasyonun çok iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler, 70 yılı aşkın ilişkiler, özellikle NATO üyeliği çerçevesindeki ilişkiler ve daha öncesinde yakın ilişkilerimiz olmuştu. Bu birliğimiz, bu geminin ziyareti, Türk-Amerikan ortaklığını, aynı zamanda bu gemi ziyaretiyle ortaklığın geldiği noktayı iyi bir şekilde sembolize ettiğini düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinin güneyinde Siyonist güçlerin saldırısı sonucu onlarca Filistinli yaralandı. İran'ın bildirdiğine göre Filistin Kızılayı, Nablus'un güneyindeki Beita kasabasında Filistinliler ile Siyonist güçler arasında çıkan çatışmalarda onlarca Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Alınan habere göre en az 2 Filistinli kurşunla 72 kişi ise gazdan etkilenerek yaralandı. Bu bağlamda Siyonist yerleşimciler Nablus'taki Havara yerleşimlerinde bir miting düzenlediler. Filistinli arabaları imha ederek bir dizi Filistin konutuna zarar verdiler. Öte yandan Batı Şeria'daki mücahit taburlarına ait direniş gücü, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan El Zaim kontrol noktasına ateş açtığı duyuruldu. Ve Rusya Duma üyesi dünya ülkelerinin parlamentolarından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınamalarını istedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Duması üyesi İdalbi Çehakkocov şunları söyledi. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya parlamentolarının Rus Duması gibi Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Aksi takdirde İsveç ve tüm Avrupa terör kaosunda boğulacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerimizi dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Afganistan'da Caferilik mezhebinin tanınması için Şii alimlerin talebiyle ilgili. Taliban hükümet kabinesinin idari yardımcısı, Şiiler ve Sünnilerin Afganistan tarihi boyunca hep bir arada olduğunu ve rol üstlendiklerini açıkladı. Abdüsselam Hanefi, Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Afganistan tarihi boyunca Şiiler ve Sünniler barış içinde ve kardeşçe yaşamışlar. Sovyetler güçlerinin işgaline karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Hiç şüphesiz Hanefi'nin açıklamaları Afganistan halkının tarih boyunca barış içinde yaşadıklarına değiniyor. Bu birlikteliğin yok edilmesi ve mezhep çatışmalarının başlanması için birçok çabalar gerçekleşti. Bu da Afganistan toplumunu etkileyen afetlerin sadece içeriden değil, ithal ve genelde işgalciler ve Afganistan halkının düşmanları tarafından dayatıldığını anlamındadır. Siyasi meseleler uzmanı İsa Hüseyini Mezari bu konuda şöyle diyor. Afganistan, Şiiler ve Sünnilerden oluşan Müslüman bir ülkedir ve onlar tarih boyunca sadece barış içinde yaşamakla kalmamış, üstelik karşılıklı olarak birbirlerinin mezhebi tören ve kurallarına saygı duymuştur ve hatta Hüseyin-i Aşura gibi münasebetlerde Sünniler de Şiilerin yanında matem törenleri düzenleyip hatta Hüseyin adını evlatlarına veriyorlar. Dini törenlerde Sünniler ve Şiilerin dini törenlerdeki uyumu, aralarındaki ilişkilerin ve barış içinde bir arada yaşamanın daha da genişlemesine yardımcı oldu ve bu süreç halen gelişmektedir. Bu yüzden Abdüsselam Hanefi, Taliban son 20 yılda eğitim merkezlerine, dini okullara ve halka açık yerlere yönelik saldırıların hiçbirine karışmadığını vurguladı. Gerçek şu ki, Taliban iktidarlarının her iki döneminde de Afgan Şiileri hakkında her zaman olumlu bir görüşe sahip olmuştur. Zira onlar aynı zamanda Afganistan'ın çok etnisiteli ve dindar toplumunun da güçlü bir parçası. Afgan Şiiler, işgalcilerle karşı karşıya gelmek ve dahil olmak üzere farklı dönemlerde Afganistan'ın tüm siyasi ve güvenlik gelişmelerinde önemli rol oynamışlardır. Bu gerçek, Kabil'deki çeşitli çevreler ve hükümetler tarafından her zaman doğrulanmış ve vurgulanmıştır. Şimdi son 2 yılda Afgan Şii alimler, Taliban yetkilileriyle yaptıkları çeşitli toplantılarda, Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi için hep ulusal birliğe vurgu yaptılar. Bu da ülke Şiilerinin Afganistan'ın barışı, istikrarı ve kalkınmasının, bu ülkenin gelecek nesillerinin barış ve güvenlik içinde yaşamalarının tadına varmalarına büyük önem veriyorlar. Her halükarda Abdüsselam Hanefi ile görüşmede hazır bulunan Şii alimler, son 2 yılda sağlanan güvenliği överek ülkede Caferilik mezhebinin tanınmasını talep ettiler. Afganistan'daki siyasi çevreler açısından Şiiler, Taliban'la kapsamlı bir işbirliği yaparak barış ve güvenliğin tesis edilmesi konusunun fiilen takip edildiğini göstermişlerdir. Ancak Şiiler de Taliban'ın Şiilerin haklarına saygı gösterme yükümlülüğüne ve taahhüdüne uymasını bekliyorlar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu kabinesine %88 duyulan güvensizlik ve çöküş ihtimalinin güçlenmesi konusunda. Son anketin sonuçları işgal topraklarında yaşayanların %88'inin Netanyahu kabinesinin hayatlarına zarar verdiğine inandığını gösteriyor. Maarif gazetesinde Cuma günü sonuçları açıklanan ankete göre, Siyonist Knesset'te toplam 120 sandalye üzerinden seçim yapılırsa, muhalefet partileri 65 sandalye, Arap partileri 10 ve Netanyahu'nun radikal hükümetinin mevcut koalisyon partileri de 45 sandalye kazanacaktır. Aynı zamanda Siyonist rejimin üst düzey bir yetkilisine atıfta bulunan Makor Rishon internet sitesi, binlerce Haredi Yahudi yani aşırı Ortodoks Yahudileri kapsamayan zorunlu hizmet yasası olmazsa Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabine koalisyonunun çökeceğini duyurdu. İbrani kaynaklara göre yargı reformu kanunları askerlikten Haredi muafiyeti yasası onaylanana kadar Knesset'e sunulmayacak. Bu yasa 25 yılı aşkın bir süre önce teklif edildi ve Siyonist rejimin birçok kabinesini devirdi. Yargı reformu planının onaylanması kabine ve parlamentonun yargı yetkilerini arttıracak ve yargının yetkilerini azaltacaktır. Bu nedenle bu plan kitlesel halk protestolarıyla karşı karşıyadır ve şimdiye kadar 32 haftadır işgal altındaki topraklarda yüz binlerce insan cumartesi günleri bu plana karşı protestolar düzenlemektedir. Mevcut durum, Siyonist rejimin kuruluşundan bu yana yaşadığı en kötü iç kriz sayılabilir. Bu durum, daha önceki iç krizlere hiçbir şekilde benzemiyor ve Siyonistler ya Netanyahu'yu görevden almaya karar vermeli ya da kanun tasarısının nihai olarak onaylanmasını engellemeli. Tüm sektörleri etkileyen bir yasa tasarısı tabii ki. İsrail medyası, startupların %85'inin şirketlerini Amerika'ya taşıdığını, ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren düzinelerce şirketin seçkin güçlerin göç kriziyle karşı karşıya kaldığını ve turizmden otel işletmeciliğine, ordu ve Mossad'ın Netanyahu'nun yasa tasarısından ağır darbe alacağını yazdı. Netanyahu kabinesinin yargı reformu planı en sonda onaylanırsa, Siyonistlerin tersine göçü kesinlikle daha yaygınlaşacaktır. Şimdi İsrail endüstrisi tüm uzmanlık alanlarda 15 bin mühendis sıkıntısı çekiyor. Ayrıca teknoloji sektöründeki insan kaynakları komitesinin değerlendirmesi de önümüzdeki 5 yılda bu alanda 100 bin kişilik bir işçi açığı ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediyor. 2023'ün ilk yarısında Siyonist liderler, Ukrayna'daki krizin ardından bu ülkeden Yahudileri çekme sürecinin önemli bir ilerleme kaydetmesini beklerken, işgal altındaki Filistin'e Ukrayna'dan sadece 1463 kişi girdi ve bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre %88 azaldı. Siyonist rejimdeki kriz, yargı sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmasına yönelik yasa tasarısı ve Yargıtay'ın zayıflaması üzerine yaşanan gerilimin ardından doruk noktasına ulaştı ve güvenlik ve askeri yetkililerin kabineyle olan ilişkisini ve etkileşimini ve şiddeti çatışma durumunda ordu ve güvenlik güçlerinin Netanyahu'ya mı yoksa yüksek mahkemeye mi bağlı olacağı sorusunun İsrail çevrelerinde bol bol gündeme gelmesine kadar nüfuz etti. Netanyahu kabinesinin reform olarak nitelendirdiği Siyonist rejimin yargı sisteminde köklü değişiklik önerisi Yargıtay'ın yetkilerini büyük ölçüde azaltacaktır. Öyle ki bu mahkeme artık kabine onaylarını ve bakanların seçimini denetleyemeyecektir. Muhalifler bu planı Netanyahu'nun siyasi darbesi ve diktatörlüğü olarak adlandırıyor ve aylardır sokaklarda protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Netanyahu, Güney Lübnan'da provokatif eylemleri körükleyerek veya Suudi Arabistan'la ilişkileri planlayarak iç krizine bir dış reçete yazmaya çalıştı. Ancak her iki alanda da başarısız olması gözleri bir kez daha içe çevirdi. Netanyahu krizden bir çıkış yolu bulamazsa koalisyon kabinesinin düşmesi kaçınılmaz olacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Mordat 1402, Hicri Kameri 3 Safer 1445 ve Miladi 20 Ağustos 2023 Pazar. ...1388 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Safer 57 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. Resul-i Ekrem'in Ehl-i Beytindeki ilahi muhibet olan manevi ve ilmi kemalat İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'da açıkça görülüyordu. Emevi hanedanlığının son yıllarına denk gelen 19 yıllık imamlığı sırasında Müslümanların fikri ve kültürel temellerini güçlendirmesi için toplumda ona ortam sağlandı. Peygamberin ve oğlu İmam Sadık Aleyhisselam'ın mektebinde birçok ilimler gelişti. Hatta o yüce imamın öğrencileri bile yeni ilimler bulmuştu. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Emevilerin zulüm dolu hükümet ile mücadele etmekten geri durmadı ve bu yüzden Hicri Kameri 114'te şehit düştü. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla tüm dünya Müslümanlarını tebrik ederken o hazretten değerli bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kim ki iyi ahlaklı olup sabırlı olursa tüm iyilikler ve hayırlar ona verilir ve dünya ve ahirette rahat yaşar ve her kim iyi ahlaktan yoksun kalırsa kötülüklere sürüklenir." yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Mordad 1367'de Amerika-İran'a ait bir yolcu uçağına saldırı düzenlediği yönündeki hatasını kabul etti. Bilindiği üzere Hicri Şemsi 12 Tir 1367'de İran'ın güneyindeki Bender Abbas'tan Dubai'ye gitmekte olan Fars Körfezi sularında ve Hengam Adası yakınında İran'a ait Airbus tipi bir yolcu uçağı, mütecaviz Amerika'nın deniz filosunun vahşi saldırısına maruz kalması neticesinde düştü. Saldırgan güçlerin Vincennes savaş gemisi füzesiyle kasten saldırısına uğrayan bu uçak 298 yolcu ve mürettebat taşıyordu. Uçak yolcularından 13 yaş altı 66 çocuk, 53 kadın ve 46 yabancı uyruklu da hayatını kaybetti. İran yolcu uçağının Fars Körfezi'nde Amerikan saldırganları tarafından düşürülmesi ve 298 yolcusunun öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 45 gün geçtikten sonra Amerikan hükümeti bu saldırıyı hata olarak nitelendirirken, daha önce Amerikan saldırısının komutanını ödüllendirmişti ve cesaret ve liyakat madalyası verdi. yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Mordad 1271'de Gacar döneminde önde gelen Hattat Mirza Rıza Kelhor vefat etti. Hattat'la büyük ilgi duyan Kelhor bu sanat dalını Mirza Muhammed Hansari'den öğrendi. Kelhor hocasını hızla geride bıraktı ve kaçınılmaz olarak Mir Emad'ın bıraktığı dizeleri taklit etti. Ünü gittikçe yayılırken Nasreddin Şah Gacar onu davet etti ve bir süre Kelhor'un yanında çalıştı. Şah'ın ona olan sevgisi onu hiçbir zaman saray gelirlerine bel bağlamadı ve kitaplardan aldığı az bir maaşla geçimini sağladı. yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Mordad 1386'da İranlı şair ve din alimi Muhammed Hüseyin Behçeti vefat etti. Hadşeyh Muhammed Hüseyin Behçeti Erdekani Hicri Şemsi 1314'te dünyaya geldi. 7 yaşından itibaren o zamanın okullarında ilim öğrenmeye başladı ve Hicri Şemsi 1331'de Molla Muhammed Hayri'nin teşvikiyle Kum'a gitti ve önde gelen alim Aytullah Borucerdi'den dersler alarak Hüccetiye okuluna gitti. Şeyh Muhammed Hüseyin Behçeti bu derslerin yanı sıra tarih, hadis ve İngilizce öğrendi. Bu değerli alim Ayetullah Haşimi Refsencani, Mesudi Hümeyni ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene gibi büyük şahsiyetlerle çalıştı. İmam Hümeyni ve Ayetullah Seyyid Ruhullah Hatemi'nin öğrencilerinden biri ve İslam devriminin ilk şairi ve Şafak lakabıyla ünlendi. Kum'daki dini havzada yıllarca akademik çabalarda bulundu ve Resul Camisi imamı oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
AKP'de Mehmet Şimşek'e karşı sinsi lobi, Erdoğan'ın çaresizliği.
Star.
İyi Parti'de ortalık karıştı, Akşener'e rest, gerekirse parti kurarım.
Yeni Asya.
Depreme hala hazır değiliz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz, 18 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ekonomik kriz algıyla çözülmez" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Öteden beri siyasi iktidar, ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkan sorunları dış güçlere bağlıyor. Bugünkü enflasyonu da Sayın Cumhurbaşkanı küresel krizlerin ülkemize etkisinden kaynaklanan hayat pahalılığı olarak tanımladı. Ama ortada küresel bir kriz yok diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Söz gelimi Amerika'da Temmuz 2022'de TÜFE oranı 9,1 oldu. Fed faizleri arttırdı, TÜFE oranı da 2023 Temmuz'unda %3,2'ye geriledi. Bizim gibi gelişmekte olan bir ülke olan Brezilya'da 2022 Mayıs ayında TÜFE oranı %12,13 oldu. Brezilya faizleri arttırdı, TÜFE oranı 2023 Temmuz ayında %3,16'ya geriledi. Dahası bu ülkeye bir yıl içinde 91 milyar dolar yabancı yatırım sermayesi girdi. G20 ülkeleri içinde Arjantin kriz yaşadı. IMF'ye gitti, TÜFE yüksek ama Temmuz ayında aylık TÜFE bizde 9,49, Arjantin'de 6,20 oldu. Bizde açıklanan işsizlik oranı %9,6, Arjantin'de 6,9'dur. Küresel gayri safi yurt içi hasıla geçen yıla göre birkaç puan düştü ama bir kriz, eksi büyüme yok. Yani dünyada kriz yok ki bizi de etkilesin. Biz faiz sorunu nedeni ile ekonomik istikrar sorunu, büyüme, işsizlik olarak dünyadan ayrıştık. IMF'nin 2023 büyüme tahmini gelişmekte olan ülkeler ortalaması olarak %3,7. Bizim için ise %2,7'dir. Enflasyon tahmini ise GOÜ'ler ortalaması %5,2, bizde ise %58'dir. İçeride enflasyonu CHP yarattı ama piyasa inanmaz. Mamafih, algı yaratarak siyaset yapmak özellikle sermaye için güven sorunu oluşturdu. Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olan yabancı yatırım sermayesi artık gelmiyor. Tersine yerli sermaye de çıkıyor. Siyasi iktidar sermaye çıkışını yasaklarlarsa çözmeye çalışınca daha çok güven kaybediyor. Siyasi iktidar algı yaratmak yerine kendi dönemi olan 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye'ye her yıl 20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım sermayesi giriyordu. Neden şimdi 2022 yılında 6 milyar dolara geriledi? Siyasi iktidar eğer krizi çözmek istiyorsa bu soruya cevap aramalıdır. 2022 yılında gelişmekte olan ülkelere giden yabancı yatırım sermayesi 916 milyar dolar, Türkiye'ye gelen 6 milyar dolar. O da vatandaşlık için gayrimenkul alanlardan kaynaklanıyor. Özet olarak doğru ve yolunda giden ekonomi için kimse algı yaratmak ihtiyacını duymaz. Bu nedenle algı yaratarak politik yapmak hem istikrar getirmez hem de daha çok güven kaybına neden olur.
Kazım Güleç 118 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Zulüm ve zamların sorumlusu kim?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hala desteklemeye, oy vermeye, dua etmeye devam eden ve ve çoğunluğunu dindarların teşkil ettiği kesimdekilerin bir kısmı gelişmeleri tamamen iktidar medyasından ve iktidar televizyonlarından takip ettiği için iktidara bakan cihetiyle her şeyi toz pembe görürken, olumsuzlukları da yine iktidar mahfillerince adeta şeytanlaştırılan muhalefete fatura ediyor. Epeyce bir kısmının hukuksuzluklardan da yolsuzluklardan da belki haberi bile yok diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Haberi olanların, hatta kendi aile fertleri de mağdur edilenlerin epeyce bir bölümü, yaşananlara yapılan yoğun beyin yıkama ve algı operasyonlarının etkisiyle hak etmiş olmalı ki başına bunlar geldi, yoksa niye devlet peşine düşsün mantığıyla bakıyor. Bazıları ise yapılanları 2 yıl uygulandıktan sonra şeklen kaldırılalı 5 yılı geçmiş olmasına rağmen yıkıcı sonuçlara hala devam eden o hal yönetiminin insafsızlığına bağlarken, bunları yakıştıramadıkları Erdoğan'a ve iktidarına toz kondurmuyorlar. Onlara göre bu zulümlerin sorumlusu Erdoğan ve AKP değil, o halın başındaki meçhul kişiler. Benzer bir mantık artık AKP seçmeni dindarların da epeyce bir kısmını fena halde zorlamaya başlayan aşırı pahalılık karşısında da sergileniyor. Diyorlar ki, bu pahalılık da iktidarı zora sokmak isteyenlerin işi. Onlara göre enflasyonun, pahalılığın, bütçe açının sorumlusu iktidar değil, onu yıkmak isteyen dış güçler ve onların yerli işbirlikçileri. Sarayın sınır tanımayan harcamalarını, devletteki israfı, yandaş holdinglere akıtılan milyar dolarları, imtiyazlı bürokratlara verilen yüklü maaşları bir taraftan faizle mücadeleden vururken diğer taraftan faizlerce kar rekorları kıldıran tutarsız politikaları, denetimsiz güvenlik, savunma ve istihbarat harcamalarını görmüyorlar. Bu rejimde bütün gücün tek adamda toplandığını da, kendilerinin de şikayetçi oldukları olumsuzlukların iktidara rağmen yaşandığı şeklindeki iddialarının, eğer durum gerçekten dediğiniz gibi ise demek ki 2014'ten beri ülkeyi vatansever kuvvetler tarafından ele geçirilen Erdoğan değil, bizim de dahil olduğumuz bir güçler koalisyonu yönetiyor diyen Perinçek'e hak vermiş olmuyor musunuz gibi bir suali gündeme getirdiğini de.
Tahran Radyosu.
Akif Bekir 18 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde "Dua edelim de memlekete hukuk gelsin" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son müjdesi iyi haber. Akif Bekir 18 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde "Dua edelim de memlekete hukuk gelsin" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son müjdesi iyi haber. Diyor ki, şu anda yargı reformu strateji belgesi hazırlıyoruz. Türkiye yüzyılının ilk yargı reformu strateji belgesi. Yine insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Bunların hepsi hazırlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İyi haber de eğer sonu gelirse. Sonu getirilmedikten, kağıt üstünde bırakıldıktan sonra neye yarar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Üstünlerin hukukunu bitirip hukukun üstünlüğünü sağlamak için yapılan ne reformlar gördük, hayata geçmediler. Seçimden sonrasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Avrupa Birliği reformlarına ihtiyaç görmüyordu. Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok demişti. Halbuki daha 2 sene önce Avrupa Birliği projesi olarak insan hakları eylem planı açıklanmıştı, hem de Avrupa Birliği'den alınan fonla. İhtiyaç vardı, hala giderilemedi ki şimdi yenisi müjdeleniyor. Mart 2021'deki eylem planıyla özgür birey, daha demokratik Türkiye amaçlanıyordu. Bunun için yargı reformu paketleri çıkarıldı. Eylem planı 2 yılda 285 hedefi tamamlayacaktı. İfade özgürlüğünü genişletmek de onların biriydi. Ne kadarı hayata geçirildi sorarsanız, Deva Partili Yeneroğlu Nisan ayında paylaşmıştı karnesini. 2 yıllık toplam 285 vaadin tam 174'ü yerine getirilmedi. Yani söz verilen her 3 eylemden neredeyse ikisi yapılmadı. Haksız, keyfi, uzun tutuklu yargılamalar bitecekti. Bitmedi ki şimdi yeni reform paketi ve eylem hazırlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmişiz. İç hukukumuzun üstüne koyduğumuz anayasamıza yazmışız. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığımız için Avrupa Konseyi'nden yaptırım uyarısı alıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, anayasa emri gereği uyma mecburiyeti bulunduğunu her fırsatta keyfinden mi hatırlatıyor? Beğenmediğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadıktan, kendi anayasa ve kanunlarımıza dahi uymadıktan sonra kurallı yönetimi nasıl dönebiliriz ki? Kanun önünde eşitlik olsa, denetimli serbestliklerine 5 yıl kalmış COVID izindeki canileri, torbacıları, tecavüzcü ve hırsızları cezaevine döndürmeyen son infaz indiriminden gazeteci Barış Pehlivan da yararlanılırdı. 6 ay tutuklu, yargılanıp 3,5 yıl ceza aldığı haberi için 8 aylığına cezaevine geri sokuldu. Yazılı kurallar Kavala, Demirtaş, Can Atalay, Merdan Yanardağ ve benzerlerine de uygulanmadıkça reform üstüne reform yapsak ne fayda? Kursağımızda kalmayacaksa yargı reformu müjdesini yine sevinmek isterim. Bu haber de iyi haber ama sonunu beklemeye bile gerek yok. Mevcut kanunlar adamına göre uygulanmasa yetecek. Hepimizin iyiliği de refahı için dua edelim ve Erdoğan ve hükümeti bu kez başarsın. Kurallı yönetimine dönmeden ekonominin düze çıkmayacağını Mehmet Şimşek göreve başlarken söylemişti. Malumun ilamı yani bilinenin tekrarıydı. Hukuktan uzaklaşmak hukuksuzluğa uğrayanlara zulümle kalmıyor, haklı haksız ayırmadan toplumu fakirleştiriyor. Onun da ne ilk ne son itirafıydı. Fakirin daha da fakirleşmesinin sebebi fakirin çalışmayı becerememesi değil, fakirden çalınmasının önlenmemesi, yolsuzlukla etkin mücadele edilmemesi, siyasetin haksız zenginleşme kapısı olmaktan çıkarmaması, yoksa çalmadan, helalinden kazanarak da fakirlikten kurtulmak mümkün. Haklının güçlü olmadığı, güçlünün haklı olduğu düzenlere yatırımcı da gelmiyor. Devlet yetkisini kötüye kullanabileceklere karşı hakkının korunacağına güvenmezse nasıl gelsin? Aksine kaçıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsule Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsule Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsule kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızı uygulamanız internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ın parlak yıldızı İmam Bağır aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti fertlerinden İmam Muhammed Bağır aleyhisselamın kutlu veladetini idrak ediyoruz.
ilahi insanlardan birinin daha siyer ve karakterini inceleme, yolunu bilinçli bir şekilde devam ettirme fırsatı doğdu. Böyle seçkin insanların yaratılışından dolayı Allah'a şükrediyor ve ondan yardım diliyoruz. İnşallah bu masum imamların eserlerinden feyz alma ve onları derinlemesine tanıma gücünü kazanabiliriz. Şimdi İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın ilim ve marifet kelamlarından feyz almaya çalışıyoruz. İmam Muhammed Bagır şöyle buyuruyor. Dünya ve ahiret gününde üç hayırlı ve güzel amel söz konusudur. Birincisi, sana zulmedeni affetmendir. İkincisi, seninle ilişkilerini kesenle irtibat kurmandır. Ve üçüncüsü, bilinçsizlik ve cahillik üzerine sana kötülük davranana karşı sabırlı davranmandır.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Müslümanları İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın doğumuyla müjdelemişti. Nitekim yıllar sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden olan Cabir bin Abdullah Ensari, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam ile görüştükten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den naklen İmam Muhammed Bagır'ın faziletlerini halka anlattı. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam ilim ve hikmet okyanusuydu. Bu yüzden ilimlerin yarıcı anlamında olan Bakır lakabıyla ünlendi. Bu bağlamda birçok Müslüman alim ve düşünür İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın yüksek ilmi makam ve faziletlerini övmektedirler. Ehl-i sünnet büyüklerinden Muhammed bin Talha Şafii şunları yazıyor. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam ilmin yarıcısıydı. Sözleri derin anlamlar taşırdı. Ameli arınmış ve takva üzerineydi. Güçlü ve pak ruha sahipti. Ayrıca o özde ve en güzel ahlak ve huylara sahipti. Hayatında Allah'a itaattan başka bir yol izlemedi. O Allah'a yakın biriydi.
İmam Muhammed Bagır'ın imamet dönemi, derin siyasi gelişmeler ve Emevilerin Abbasilere iktidar devri dönemine rastlıyor. Bu bağlamda oluşan iktidar boşluğu sonucu İmam Muhammed Bagır aleyhisselam asil İslami ilim ve kültürleri yaymaya çalışıp derin bir dönüşüm yarattı. O dönemdeki siyasi şartlar dinin tebliği ve kültürel gelişmeler için elverişliydi. Bu yüzden İmam Muhammed Bagır aleyhisselam, İslam tarihi ve tefsiri, dini ahkam ve eğitimi konusunda birçok hadis ve rivayet miras bıraktı. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam, yüksek, vakur ve metanet sahibi biriydi. Konuları özet ancak kapsamlı bir şekilde anlatırdı. Çok sakin ve vakur bir şekilde ilmi meseleleri değerlendirir, hükümler çıkarırdı. Bu yumuşak huyundan dolayı muhaliflerinin bile gönlünü kazanmıştı. Nitekim İmam Muhammed Bagır aleyhisselama muhalif olan Şamlı birisi onun ilmi toplantıları ve sohbetlerine katılırdı. Bir gün ona sordular, "Sen imama karşı olduğun halde niçin ders halkalarına katılıyorsun?" O da şöyle cevap verdi, "O güzel ahlaka sahip, güzel konuşan biri olduğu için toplantılarına katılıyorum. Çünkü Muhammed İbni Ali konuları açıkça ve en güzel lisanla beyan ediyor." Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Zalim Abbasi halifeleri dönemindeki fikri ve ahlaki çöküş, dini inançlardaki ifrat ve tefrit gibi aşırı akımlara yol açmıştı. İslam toplumu bu fikri afetler ve saplantılardan azap duyuyordu. Çünkü dinin hakikat sapık düşüncelerle örtülmüştü. Böyle bir şartlarda İmam Muhammed Bagır, İslam dünyasında yeni bir dini, fikri ve kültürel diriliş ve dönüşüm sürecine başlattı ve yeni bir ilmi ve kültürel akımı oluşturdu. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam, Büyük İslam Üniversitesi'nin temellerini attı ve İslami kültür ve marifin özünü ve halis kaynağını din ve ilim ehline sundu. İşte bu ilmi ve kültürel diriliş ve kalkış ise sonraları yapıcı etkilerini gösterdi. Nitekim çağımızda da İmam Bağır Aleyhisselam'ın ilmi çalışmalarının etkileri devam etmekte.
Bazılarına göre İmam Bağır Aleyhisselam sadece ilmi ve fikri çalışmalar yürütüp toplumun kaderi ve zalimlerle fesatçı yöneticilerin yaptıklarını göz ardı etmiştir. Fakat gerçek şu ki İmam Bağır Aleyhisselam İslami marifi halka öğrettiği gibi çarpık siyasi ve toplumsal şartlara karşı da mücadele edip halkı adaleti inşa etmeye ve zalimlerle mücadele etmeye çağırıyor ve şöyle buyuruyordu. Cani gönülden zalimler ve fesat ehliyle mücadele edin. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın faziletleri konusunda dini konular uzmanımız Hüccetül İslam Mehdevi bizleri aydınlatıyor.
Her şeyden önce siz değerli dinleyiciler ve mümin kardeşler babatılarımın huzuruna selam arz edirem ve İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın doğum gününü sizlere tebrik arz edirem. Allah inşallah bizleri o hazretin dostları, yaranları ve takipçilerinden karar kılsın inşallah. Birkaç dakika İmam-ı Bağır Aleyhisselam, İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın hayatının ve ahlakı, fazileti konusunda konuşmak istiyorum. Doğrudur birkaç kelimede ya birkaç dakikada o hazretin o mübarek hayatını anlatmak olmaz ama denizden bir damla alması gibi biz de elimizden geldiği kadar o kaç dakikada Hazretin gidişatını ve yaşantısını anlatmaya çalışacağız inşallah. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam hicretin 57. yılında Medine'de ve imam ailesinde ve en güzel bir ailede dünyaya geldi. Babası İmam-ı Seccad Aleyhisselam, İmam Seccad Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludu. Tabi İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunu ve Hazreti Fatıma'nın torunlarından. Annesi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kızıdı. Her iki taraftan Fatimidi. Hem anne tarafından hem baba tarafından. İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam Kerbela olayında 4 yaşındaydı. Ve kendisi Kerbela'da huzurları var idi. Ve Kerbela olayını bizlere anlatanlardan birisi İmam-ı Bağır Aleyhisselam'dı. Ve yaşayıptır o olayları. Küçük yaşta o musibetleri kendi gözünden görmüştür. İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın künyesi Ebu Cefer'di. Lakabı Bağır'dı. Bu lakabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona takıptı. Resulullah Cabir'e buyurublar, Cabir, benim torunlarımdan birisini göreceksen ve o ismi benim ismimdendi, adını sayır, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nevesi, İmam-ı Seccad'ın oğlu Muhammed Bağır'ı sen göreceksen, ismi de Muhammed'di, kendisi de bana çok benziyor simada ve şekilde bana çok benziyor ve onu göreceksen onun lakabı Bağır olacaktı. İlim kapısını müminlerin üzerine açacaktı. İlim kapısını dünyaya açacaktı. Onun ilminden dünya yararlanacaktı. Ona benim selamımı söyle. Cabir gelir İmam-ı Seccad Aleyhisselam'ın evine ve İmam-ı Bağır Aleyhisselam 2 yaşında, 3 yaşında dolanırmış ve İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı görür ve sorur, bu çok peygambere benziyor. Olmuyor. Bu hemen Muhammed'di der. Bəli, hemen Muhammed'di. Ve selamını söylüyor. Ve İmam-ı Bağır Aleyhisselam buyurur ki, menden de sen peygambere selam söylüyorsun. Peygamberin selatı ve selamı senin üzerine olsun ki, ben kabul ederim o selamları. Ve İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam Cabir'e o mucizeleri anlatır. Ve Cabir de bu başarati verir ki, sen ilim kapısını dünyanın üzerine açacaksan. Ve Cabir her gün bu olaydan sonra gelir peygamberin camisinde millete anlatır. ve deyir ki, sünnen peygamberden duydum, ona göre bunu anlatırım size.
İmam Muhammed Bagır aleyhisselam halk kitleleriyle birlikte hareket ediyor ve onların dertlerini paylaşıyordu. Asla kibir ve gurur üzerine halka davranmadı. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam halkla iç içe yaşıyor ve onlarla yakın ve rahat bir irtibat kuruyordu. Halk da imama sorun ve ihtiyaçlarını iletiyor ve onunla istişare ediyorlardı. İmam Bagır aleyhisselam hayırseverlik ve dayanışma ruhunu teşvik ediyor ve şöyle buyuruyordu: kim ki Müslümanın ihtiyacını karşılarsa, İzzet ve Celal sahibi Allah ona şöyle hitap eder: senin mükafatın benim üzerimedir. Ben cennetten başka bir şeyle seni mükafatlandırmam.
Dostluk ve yakın irtibat ve dayanışma birçok çarpıcı etki ve bereketleri vardır. Çünkü bu durumda halk birleşir, sadakat ve gönül birliği gelişir. Eğer toplumda husumet ve düşmanlık dostluğun yerine geçerse, o toplum ve mensupları yok oluşa yüz tutar. İmam Bagır aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: düşmanlık beslemekten sakının, çünkü husumet kalbi ifsad eder ve nifaka yol açar.
Birisi İmam Muhammed Bagır aleyhisselama sordu: ey Ebu Cafer, neye tapıyorsun? İmam buyurdu: büyük Allah'a. Adam yine sordu: acaba Allah'ı müşahede ettin mi? İmam da buyurdu: gözler onu göremez, fakat kalpler iman hakikatiyle onu müşahede ederler. Müminler Allah'ı ayetleriyle tanırlar. Yüce Allah yargılamada kimseye zulmetmez. Bütün canlıların ve insanların tek mabududur. Sadece ona ibadet edilir. Muhterem dinleyiciler, İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın kutlu doğum gününü münasebetiyle hepinizi tebrik ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştiriniz ve yoğun ilginizden dolayı sizlere teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Mahmut Yener isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor: duble yollar, Marmaray ve havaalanlarının kıymetini bilelim. Çünkü çok çok pahalıya mal oldular. Yıllardır soruyoruz: toplanan vergiler nereye gitti? Cevap: duble yol yaptı, havaalanı yaptı, köprü yaptı. Deprem vergileri nereye gitti? Ziraat. Niye gelişmedi, geliştirilmedi? Niye Ukrayna'dan buğday, Kanada'dan mercimek vesaire ithal ediyoruz? Cevap aynı: duble yollar ve havaalanlarına gitti. Türkiye gıda bakımından kendi kendine yeten ve gıda ürünleri ihraç eden bir ülkeydi. Şimdi ellere muhtaç olduk. Kıtlık ve açlıkla karşı karşıyayız. Geçmiş iktidarlar döneminde, bilhassa demokratların yönetiminde, emekliler emekli parası ile bir daire alabiliyor, geride de harçlık kalıyordu. Ya şimdi? Cevap: yüzünüze gözünüze dursun, duble yol, havaalanı, Marmaray yaptı, köprü yaptı.
Mehmet Yener Bey aslında güzel bir konuyu güzel bir şekilde anlatıyor ama isterseniz ben devam edeyim mektubuna. Mehmet Yener şöyle de yazıyor. Türkiye'nin 20 senesi ne oldu? Cevap, 20 sene önce buzdolabı yoktu, fırın yoktu, yol yoktu, havaalanı yoktu, köprü yoktu, ampul yoktu. Onu bile AKP icat etti. 20 sene önce böylesine yolsuzluk yoktu, rüşvet yoktu, fakirlik yoktu. Nereye gitti bunca imkanlar? Cevap, çalıyorlar ama çalışıyorlar. Hani Avrupa kıskanıyordu? Ey samimi dürüst, dindar Müslüman. Güzel bir şekilde anlatıyorum Mehmet Bey. Bazılarını gerçekten sokakta sorduğun zaman ampulü bile AKP icat etti diyorlar. Fakat 20 sene önce bunlar vardı. Hem havaalanı vardı, hem elektrik vardı, su vardı. Zaten devletin görevi yol yapmak, havaalanı yapmak, inşaat yapmak.
Bunlar halkın hakkıdır aslında. Evet,
aslında hakkıdır bu. Vergileri niye topluyor? Çünkü bu şekilde harcaması gerekiyor, halka harcaması gerekiyor. Halka harcamayacaksa ne yapacak? Yani sen bir ülkenin altyapısını yok et, sonra ben yol yaptım de. Yani bana ne bileyim, bilmiyorum. Mahmut Bey'e çok çok teşekkür ederiz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Seda Yiğit isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Biri ben uzman doktorum, söz sahibi yüksek mimarım iddiasında bulunursa, müdakkik bir Müslüman ne yapar? Önce beyan asıldır deyip hüsnü zanneder, sonra ademi itimat deyip referans ve CV'ne bakar, tahkik eder, mihenge vurur. Eğer bunları ortaya koyamazsa sahte diplomalı bir sahtekar der, ona aldanmaz. Biri ben ekonomistim diye iddia ederse müdakkik Müslüman önce diplomasına bakılır ve şunlara bakar. Makroekonomi, toplam tüketim, üretim, tasarruf ve istihdam büyüklüklerini incelemiş mi? Bunlarla ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapma becerisine sahip mi? Makro mikro ekonomiyi bir bütün olarak ele alabilme, denge, işsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı gibi ana mevzularında çözüm bulma kabiliyeti var mı? Ekonomik krizler, istikrarsızlık, işsizlik, yüksek enflasyondan kurtulmak için ciddi, tutarlı maliye, para politikaları, analiz etme yeteneği ve doğru kararlar verme kabiliyeti var mı?
Çok doğru diyor Seda Hanım. Yani birisi tıptan hiçbir bilgisi olmayan, tıp eğitimi almayıp da kalkıp doktorluk yaparsa sonuç felaket olur. İnsan ölümüyle tabii sonuçlanır. Ki. Hele kalsın veya mesela ben siyasetten hiçbir şey anlamıyorum. Kalkıp da siyaset yapacak olursam elime gözümü bulaştırırım.
Bilgi sahibi olmak başka bir şey.
Tabii ki. Tabii
sahip
ki.
Olduğun bilgiyi de doğru bir şekilde kullanabilmek de başka bir
aynen
marifet hünerdir.
Tabii
yani.
Ki, tabii ki.
Bir de gelip de bunların hiçbirisinin sahip olmayan biri, bunların hiçbirinin sahip olmayan biri.
Böyle bir iddiada bulunsa sonuç felaket oluyor. Evet. Seda Hanım'ın mektubuna isterseniz ben devam edeyim. Şöyle diyor Seda Yiğit. Aksi halde ben ekonomistim, ekonominin başındaki benim diye iddia etmez. Edemez. Eğer enflasyonu, faizi, pahalılığı arttırır, ekonomiyi krizden krize sürükleyip çökertirse o ekonomist falan değil. Ekonomiyi bilen ilminin delillerine bakar, karar verir, bilmeyen akıbete, sonuca bakar. Yani enflasyon, zam, pahalılık, geçen senelerde 100 lirası ile bugünkünün alım gücünü pazardan bile ölçer. Yoksa körü körüne aldanmaz ve aldatarak ifsat etmez. Seda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz. Bu arada galiba bir dinleyicimiz bizi aramış. Onun mesajını kendi sesinden dinliyoruz.
Merhabalar, sizin programlarınızı zaman zaman dinliyorum. Özellikle sosyal içerikli programlarınızı gerçekten insanları karşı karşıya bulunduğu konulara ele aldığı için benim çok ilgimi çekiyor. Yayın saatlerinizi Türkiye saatleriyle biraz erken sanılıyor. Bunda bir değişiklik yaparsınız memnun olurum. Kolay gelsin, hoşça kalın.
Dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz ve bizi tekrar aramasını diliyoruz.
Ceyda Şaşmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd, peygamberimize, âline ve sahabelerine salat ve selam ederiz. Bir zulüm dünyasında yaşıyoruz. Anadolu'nun inançlı evlatları, çok yönlü savaşın kurbanı olarak İslam'dan koparılıyor, güzel ahlaktan uzaklaştırılıyor, kimliksiz ve davasız hale getiriliyor. Milletimiz kendisiyle ilgili oynanan yıkım oyunu anlamasın diye başka lüzumsuz oyunlarla uyutuluyor. Borca dayalı para düzeniyle paralanıyor. Nesillerin kimliksizleştirilmesi, inançsızlaştırılması ve buna seyirci kalınarak zulme rıza gösterilmesinden daha büyük kriz olamaz. Müslüman diyen insan yaratılış gayesini unutmuş, kime, niçin ve nasıl itaat veya isyan etmesi gerektiğini düşünemeyecek hale gelmişse, tabii ki her şey ters yüz olacak. Bireysel günahlar fesada, fesat fitneye, fitne toplumun dünya huzurunu ve ahiret saadetini kemirecektir. Bütün bunlar olurken, neredesin ey Müslüman? Lası olmayan bir inanca teslim oluyor, Allah'a isyan edenlere ve emperyalizmin faizci düzenine rıza gösteren bir anlayışa İslam diyerek gerçek İslam'a sırtını dönüyorsun. Egemen güçlerle onların ilah ve Rab anlayışlarıyla uzlaşıyor, Allah'ın hor gördüklerini hoş görmek için bin dereden su getiriyor, tepkisiz, adı Müslüman bir kişilik olarak ortalıkta dolaşıp duruyorsun. Allah'a inanan ama yerel ve küresel zalimlere itaatten ayrılmayan, Allah'a inanan ancak emperyalistlerin hile rejimini ve köle düzenini kabul eden ey adı Müslüman, neredesin?
Ceyda Hanım'ın mektubu biraz uzun. Ben istersin devam edeyim. Aslında güzel dini konulara ve sosyal içerikli konulara değinmiş Ceyda Hanım. Ceyda Hanım şöyle devam ediyor. Şirk büyük bir zulümdür. Müslüman mahallede pazarlanan binbir çeşit şirk içinde çok yaygın olan, itaat ve isyanda telkin edilen şirktir. Müslümanların sırat-ı müstakim yolundan şaşırıp yanlış işaretlerle yönlendirildikleri cehennem yolundan dönmeleri için ellerini makas gibi açıp durun kalabalıklar bu yol çıkmaz sokak diyenler çıkmadıkça ve yoldaki işaretli doğrusuyla değiştirme cihadına yeterli sayıda insan katılmadıkça zalime itaat, Allah'a isyan, şirkinin uçurumundan yuvarlananlara ağıt yakacak bir kimse bile kalmayacaktır. İtaat ve isyan bir bütündür. Allah'a itaat eden bir kimse, isyan eden inkarcıdan, müşrik ve işbirlikçi münafıktan kaçar. Allah'a itaatle birlikte Allah'ın itaat için izin vermediği düzen, lider ve kadrolara itaat birbiriyle bağdaşmaz. Biri varsa öteki yok olur. Tağutu reddetmeden Allah'a iman geçerli olmaz. İtaat, imanın test edilmesidir. Allah'ı tek ilah kabul eden kimse, ona kulluğunu, ona kayıtsız şartsız itaat etme zorunluluğunu duyararak gösterecektir. Çok katılıyorum Ceyda Hanım'a. Asla bir yerde dinimizin görevlerinden iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusuna değiniyor. Bir insan ellerini açıp da durun kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak diyen birisi aslında insanları doğru yola yönlendirmeye ve yanlıştan kurtarmaya çalışıyor. Ve doğru evet. diyor, eğer bu böyle insanlar olmazsa herkes uçurumdan yuvarlanıp...
Bir de bu şey aklıma geldi, hani zulümler işlendiği zaman insanlar sessiz kalınca
zulme katlanmış oluyorlar.
Dilsiz şeytan.
Aynen, aynen. Tabii ki. Tabii ki. Çünkü
sadece iyiliği emredip kötülüklerden sakınır.
O bir şekilde bence
sessiz kalmamak.
Evet, münafıklık şeyine giriyor. Ben zahirde Müslümanım ama kötülük karşısında sesimi çıkarmıyorum. Bu bir ikilemdir. Bu bir
ikiyüzlülüktür
aslında. Dinleyicilerimize çok, özellikle Ceyda Hanım'a çok çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksına da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon ya hem telefon ve faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsuday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Neşe Mutlu, Cengiz Yıldız ve Murat Tuncer adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi insan hakları savunucularını hiçbir yasaya uymadıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, darbe ve ekonomik yaptırımların sultan düzeninin araçları olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümiral Bakri, İran ordusu ve birliklerinin bölgenin ve dünyanın en büyük güçleri arasında yer aldığını söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümiral Selami, Amerika'nın her zamankinden daha fazla gerilediğini belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümiral İsmail Kaani, Siyonist rejimin dağılma ve çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tansu'a ve Aşura günlerinde İran'da terör planının bozulduğunu duyurdu. İran Hükümet Sözcüsü Bahadır Cahrami, Amerika'nın insan hakları alanında ters davrandığını söyledi. Bir Türk milletvekili, İran-Türkiye sınır kapıları olmadığını göstermek için İran'a yasa dışı yollardan girerek medyada geniş yankı uyandırdı.
Haziran ayında Türkiye'nin dış varlıkları 293,5 milyar dolar olarak kayda geçti ve Amerika savaş gemisi Sarayburnu'na demirlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের